Ayrım 40, sayfa 485. İnfazcı Lars Kepler. 105. bölüm, tanık. Saga Bauer, Magdalena Rolander'in yanından ayrıldı. Polis şeridini aşıp tekrar sokağa geçti. Meraklıların sayısı artmıştı. İsveç televizyonu kocaman bir arabayla oradaydı. Üniformalı bir polis kalabalığı yararak bir ambulansa yol açmaya çalışıyordu. Bütün bunları geride bırakan Saga bir bahçenin taş döşeli yoluna girerek aceleyle arabasına yöneldi. Hızlı adımlarla yürürken kalan son mesafeyi koşarak geçti. ''Kız çocuğu'' demişti Yuna, ''kız çocuğunu bulmalısın. Axel Risse'nin yanında bir kız çocuğu vardı. Adının Beverly olduğunu söyledi. Kardeşi Robert'la konuş, 15 yaşlarında bir kız, onu bulmalısın.''
''Tutuklama kararı çıkarttırmam için ne kadar vaktim var?''
''Fazla değil'' demişti Yuna, ''ama zamanında yetiştirmelisin.'' Saga arabasını Stockholm'e doğru sürerken Robert Reese'ni aradı ama cevap alamadı. Arkasından RKP'nin santralini aradı, Yuna'nın asistanına bağlamalarını istedi. Bir zamanlar yüzmede olimpiyat madalyası kazanan bu kadın, tırnaklarını ve dudaklarını inatla abartılı cırtlak renklere boyardı. Yarım bir sinyalden sonra telefon açıldı.
''Anya Larson.''
''Merhaba, Sepo'dan Saga Bauer. Kısa bir süre önce sizinle...''
''Evet, sizi tanıdım.'' dedi Anya soğuk bir ifadeyle.
''Beverly Anderson adında bir kız çocuğu hakkında bilgiye ihtiyacım var.
Faturayı Sepo'ya mı göndereceğim?''
''Hangi cehenneme istiyorsan oraya gönder ama geç olmadan bana şu kızın telefon numarasını...''
''Üslubunuza dikkat edin hanımefendi.''
''Tamam, unut gitsin ya.'' Saga trafik ışığı yeşile dönmesine rağmen hala hareket etmeyen arabaya korna çalarak küfretti. Tam telefonu kapatacakken kaç yaşında diye sordu Anya.
Sanırım 15.
O yaşlarda Beverly Anderson adına kayıtlı bir telefon yok.
Ama babası Evert Anderson'un telefonu var.
Tamam, onu ararım. Numarayı gönderebilir misin?
Gönderdim bile.
''Teşekkürler, teşekkürler Anya. Sabırsızlığımı bağışla. Yalnızca Yuna için endişeliyim. Destek almadan bir delilik yapmasından korkuyorum.''
''Onunla konuşabildin mi?''
''Bu kıza ulaşmamı o istedi. Kızı hiç görmedim, bilemiyorum. O bu işi yapacağıma güveniyor ama ben...''
''Sen Beverly'nin babasını ara, ben de araştırmaya devam edeceğim.'' dedi Anya ve telefonu kapattı.
Saga Hirsagen da arabayı yolun kenarına çekti. Anya'nın gönderdiği numaraya baktı. Alan kodu Skåne bölgesine aitti. Belki de Swallow diye düşündü, numarayı tuşladı. 106. bölüm, baba. Evert Anderson ahşap kaplı mutfağında otururken telefonu çaldı. Elektrikli telleri aşıp komşusunun bahçesini çeviren, dikenli tellere takılan buzağısını kurtarmak için bir saat kadar uğraşmış ve eve yeni dönmüştü. Kanlı parmaklarını mavi işçi tulumuna sildi. Telefonu açmamasının nedeni yalnızca ellerinin kirli olması değildi. O an canı kimseyle konuşmak istemiyordu. Eğilerek numarayı kontrol etti, gizli numaraydı. Belli ki bir satıcıydı. Susana kadar bekledi ama telefon tekrar çalmaya başladı. Evert Anderson bir kez daha telefonun ekranına baktı ve en sonunda cevapladı. Anderson,
''Merhaba, adım Saga Bauer.'' dedi telaşlı bir kadın sesi. ''Polisim, Sepo'da komiser. Kızınızı arıyorum, Beverly Anderson'u.''
''Ne oldu?''
''Hiçbir şey, kızınız bir suç işlemedi ama bize yardımı dokunacak önemli bilgiler vereceğini düşünüyoruz.''
''Ve bulamıyorsunuz öyle mi?'' dedi adam zayıf bir sesle.
''Belki sizde telefonu vardır diye düşündüm.'' dedi Saga.
Evert kızının çiftliği devralıp geleneklerini devam ettireceğini düşünmüştü bir zamanlar. Bu evde yaşayacak, ambarlara, ahırlara, samanlık ve tarlalara sahip çıkacaktı. Annesinin bakımını yaptığı bahçede gezinecek, tıpkı annesi gibi yeşil lastik çizmelerini giyip çamurlara basacaktı. Üzerinde deri bir ceket olacak, örgülü saçı bir omzundan sarkacaktı. Ama Beverly daha çocukken tuhaf davranmaya başlamış, korkuya kapılmıştı Evert. Kızı büyüdükçe daha da tuhaflaşmıştı. Evert'ten de annesinden de çok farklıydı. Bir seferinde 8-9 yaşlarındayken samanlığa girmişti. Ters çevrilmiş bir kovanın üzerine oturmuş, gözlerini kapatarak kendi kendine şarkı söylemişti. Kendi sesinde kaybolmuş gibiydi.
Evert susması, kendini gülünç duruma sokmaması için kızı uyarmayı düşünmüş ama kızın yüzündeki aydınlık ifade onu bundan alıkoymuştu. O günden sonra kızın da asla anlayamayacağı bir şey olduğunu fark etmişti. Artık onunla konuşamıyordu. Ne zaman bir şey söyleyecek olsa sözcükler dudaklarını terk ediyordu. Annesi öldükten sonra çiftlik tam bir sessizliğe gömülmüştü. Orada burada aylak aylak dolaşmaya başlamıştı Beverly. Bazen saatlerce, hatta bütün gün ortalarda görünmüyordu. Nasıl gittiğini bilmediği adreslerden polisler getiriyordu eve. Kim tatlı dille konuşursa peşlerinden gidiyordu. Ona söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Niçin telefon numarası olsun ki bende, dedi Evert sert bir Scone aksanıyla.
Telefon numarası olmadığından emin misin?
Bunu siz Stockholm'lular anlayamazsınız, diyen Evert telefonu kapattı.
Telefonu tutan parmaklarına baktı. Boğum yerlerindeki kana, tırnaklarının altındaki kire, çizgi ve çatlaklara. Yavaşça yeşil koltuğa gitti. Bir akşam gazetesinin parlak ekini alıp okumaya başladı. Akşama televizyonda televizyon dünyasının tanınmış siması Ossian Wallenberg'in anısına düzenlenen bir program vardı. Yanaklarından gözyaşları süzülürken gazete elinden düştü Everton. Ossian'ın sunduğu Altın Cuma programını Beverly ile yan yana oturarak izler, adamın aptal şakalarına birlikte gülerlerdi.
107. Bölüm Boş Oda. Sunturdu bir küfür savuran Saga Bauer gözlerini kapayıp bir eliyle birkaç defa direksiyona vurdu. Aklını başına topla ve geç olmadan bir şeyler yap diye kendi kendini sakinleştirirken telefonu çaldı.
Yine ben, Anya Larson. Seni Santa Maria Hiert Hastanesi'nden Herbert Saxeus'a bağlıyorum, dedi.
Tamam ama...
Saxeus klinikte kaldığı 2 yıl boyunca Anderson'la ilgilenmiş.
Teşekkürler, çok...
Anya Saga'yı çoktan bir hatta bağlamıştı. Saga sinyalleri dinleyerek bekledi. Stockholm'un doğusunda, Torsby'deydi bu hastane.
Herbert, dedi sıcak bir ses.
Merhaba, adım Saga Bauer, Sepo'da komiserim. Bir zamanlar sizin hastanız olan bir kıza ulaşmaya çalışıyorum, Beverly Anderson.
Bir süre sessizlik oldu.
O iyi mi, dedi doktor bir süre sonra.
Bilemiyorum, onunla konuşmam gerekiyor, dedi Saga hızla. Gerçekten acil bir mesele.
Axel Reese'nin yanında kalıyor. Gayri resmi bakıcısı diyebiliriz.
Yani hala orada, dedi Saga. Arabasını çalıştırıp sürmeye başladı.
Kız kendine bir yer bulana kadar Axel Reese'nin ona bir oda verdi. 15 yaşında ama onu evinde yaşamaya zorlamak doğru olmayacaktı.
Trafik fazla yoktu. Saga gaza bastı.
Beverly'nin ne tür bir tedavi gördüğünü sorabilir miyim?
Derin bir nefes alan doktor bir süre sustuktan sonra dostça bir sesle cevap verdi. Bilemiyorum size bir faydası olur mu ama, dedi, buraya geldiğinde ciddi kişilik problemleri vardı. B küme kişilik bozukluğu.
Bu ne demek?
Çok önemli değil, dedi Herbert, boğazını temizleyip devam etti. Eğer bana doktor olarak değil Herbert olarak sorarsanız Beverly'nin sağlıklı olduğunu söylerim. Hatta birçok insandan çok daha sağlıklı. Belki size biraz klişe gelecek ama hasta olan o değil.
Hasta bir dünyada yaşıyor.
Evet, öyle diye iç çekti Herbert.
Saga doktora teşekkür ederek telefonu kapattı ve Valhalla ve gene döndü. Koltuğun arkalığı terden yapış yapış olmuştu. Stockholm stadının önünde trafik ışıkları kırmızıya geçerken telefonu çaldı.
Beverly'nin babasıyla ben de konuştum, dedi Anya. Gerçekten iyi bir adam ama zor bir gün geçirmiş. Yaralanmış, bir buzağıya bakmış. Buzağıyı teselli ettiğini söyledi. Bütün akrabalarının hayatı o çiftlikte geçmiş. Şimdi bir tek o kalmış. Nils Holgersson'un muhteşem yolculuğu üzerine konuştuk. Dipnot, İsveçli yazar Selma Lagerlöf'ün bir romanı. Beverly'nin ona gönderdiği mektuplardan bahsetti. Zarflarından bile çıkarmamış. Ne kadar inatçı bir adam olduğunu anlamışsındır. Beverly gönderdiği her mektupta telefon numarasını da yazmış.
Anneye defalarca teşekkür eden Saga Bauer telefon numarasını alıp Beverly'yi aradı. Telefon çalarken Axel ve Robert Reese'nin evlerinin önüne gelmişti.
Telefon sinyalleri karanlık bir boşlukta kayboluyordu. Bedeninin aşırı zorlanmaktan titremeye başladığını hissetti Saga. Zaman gittikçe daralıyordu. Yuna Rafael Guidi ile yalnız başına kalabilirdi. Telefon kulağında Robert Reese'nin kapısına gitti, zile bastı. Birden telefon açıldı. Zayıf bir ışırtı duyuldu. "Beverly," dedi Saga. "Sen misin?" Bir soluk işitti. "Cevap ver, Beverly," dedi Saga. Olabildiği kadar yumuşak bir sesle. "Neredesin?" "Ben..." Bir sessizlik oldu. "Ne dedin Beverly, ne dedin? Seni duyamıyorum." "Henüz dışarı çıkamam," diye fısıldadı kız ve telefonu kapattı. Yüzü iyice sararan Robert Reese'nin dudaklarından çıt çıkmıyordu. Saga'yı Beverly Anderson'un odasında bıraktı ve çıkarken kapıyı kapatmasını rica etti. Oda sanki kullanılmıyormuş gibiydi. Bir gardıropta birkaç beyaz elbise, bir çift lastik çizme, bir mont ve bir telefon şarjından başka bir şey yoktu. Beverly'nin odasından çıkan Saga, Axel Reese'nin kaldığı bölüme yöneldi. Kızın önemli bir bilgi verebileceğini söylerken Yuna'nın ne kastettiğini anlamaya çalışıyordu. Oturma odasından salonlardan ve huzurlu bir havası olan kütüphaneden geçti. Axel Reese'nin yatak odasının kapısı aralıktı. Saga kalın çin halısının üzerinden yürüyüp yatağa geçerek banyoya girdi. Tekrar yatak odasına döndü. Tuhaf bir gerginlik hissediyordu. Odada onu huzursuz eden bir şeyler vardı. Elini koltuk altı silahına götürdü. Yatak sehpasındaki viski kadehinin içinde solgun bir hindiba vardı. Güneş ışığında usulca tozlar dolaşıyordu. Mobilyalar ve odadaki her şey doğurgan bir sessizliğe gömülmüştü. Pencerenin önündeki bir dal cama sürtünürken kalp atışlarının hızlandığını hissetti Saga. Dağınık yatağın yanına gitti, iki yastığa ve çarşafın kırışıklıklarına baktı dikkatle. Kütüphane tarafından dikkatli ayak sesleri işitir gibi oldu. Tam sessizce gidip bakmayı düşünürken ayak bileğine bir el yapıştı. Yatağın altında biri vardı. Ayak bileğini kurtarıp gerilerken üzerinde kadeh duran sehpayı devirdi, silahını çekti. Diz çöküp namluyu yatağın altına doğrulttu ve hemen geriye çekti. Yatağın altında gözleri korkuyla açılmış bir kız çocuğu vardı. Silahını kılıfına koyan Saga derin bir iç çekti. "Sen ışık saçıyorsun," diye fısıldadı kız. "Beverly, sen misin? Şimdi dışarı çıkabilir miyim?" "Elbette çıkabilirsin," dedi Saga sakin bir sesle. "Bir saat geçti mi? Axel bir saat çıkmamamı söylemişti." "Bir saatten çok daha fazlası geçti Beverly." Saga kızın çıkmasına yardım etti. Üzerinde yalnızca iç çamaşırları vardı. Uzun süredir orada kaldığından eklemleri tutulmuştu. Saçları kısa kesilmiş, kolları mürekkeple yapılmış resim ve harflerle doluydu. "Axel Reese'nin yatağının altında ne yapıyorsun?" dedi Saga, sesindeki sükuneti korumaya çalışarak. "Benim en iyi arkadaşım," diye gülümseyen Beverly Blue Jean'ini giydi. "Sanırım büyük bir belayla karşı karşıya, bildiklerini anlatır mısın?" Beverly elinde tişört kala kaldı, yüzü kızardı, gözleri yaşla doldu. "Ama ben bir şey..." Beverly sustu, dudakları titriyordu. "Sakin ol," dedi Saga ve bir kez daha telaşını gizlemeye çalıştı. "Baştan başla." "Axel içeri geldiğinde ben yatakta uzanıyordum," dedi Beverly zayıf bir sesle. "Bir şey olduğunu hemen anladım, yüzü bembeyazdı. Otostop yaptığım için üzüldüğünü düşündüm. Bunu yapmamalıydım." Sustu, yüzünü çevirdi. "Lütfen devam et Beverly, çok önemli." Beverly fısıldayarak özür diledi, tişörtüyle yanaklarını kuruladı, yaşlı gözlerini Saga'ya çevirdi. "Axel acılıyla buraya geldi," dedi kendini toparlayarak. "Yatağın altına girip bir saat saklanmamı istedi. Sonra kütüphaneye koştu, bilemiyorum. Ben yalnızca bacaklarını gördüm. İki amca geldi, çok kötü bir şey yaptılar ona, çığlık attı. Onu yere yıktılar, beyaz bir plastiğe sarıp dışarı taşıdılar. Göz açıp kapayıncaya kadar oldu bunlar. Yüzlerini göremedim. İnsan olup olmadıklarından bile emin değilim." "Bir dakika," diyen Saga telefonu çıkardı. "Şimdi benim de gelip bana anlattıklarını Jens Svanejalm adında birine de anlatmanı istiyorum." Saga Carlos Eliasson'u aradı. Heyecandan elleri titriyordu. "Axel Reese'nin kaçırıldığını gören bir şahit var. Bir şahit," dedi. "Reese'ına nasıl saldırıldığını, nasıl kaçırıldığını görmüş. Sanırım bu yeter." Saga konuşmaları dinleyen Beverly'ye baktı.
Güzel, hemen geliyoruz dedi. Sen Suane'yi al mı çağır. Europol'le hemen ilişkiye geçsin.
108. bölüm. Sadakat. Rafael Guidi elindeki deri kaplı dosyayı masanın üzerine koyup Axel Reese'nin önüne itti.
Pontus Salman'ın kabusu. Belki sen de anlamışsındır. Karısı ve kız kardeşi arasında seçim yapmaya zorlanmakta diye söze girdi. Bilemiyorum neden ama daha önce hiç bu kadar açık olma gereği duymamıştım. Ben şimdi, nasıl diyeyim, son günlerde bazılarının kendilerini öldürerek kabuslarından ölümle kurtulabileceklerini hayal ettiklerini gördüm. Beni yanlış anlama, genellikle planlarımız tıkır tıkır işler. İşleri keyifle ve uygar yöntemlerle çözeriz. Ben sadık insanlara karşı çok cömert davranırım.
Beverly'ye zarar vermekle tehdit ediyorsun beni.
O ve kardeşin arasında bir seçim de yapabilirsin tabii. Eğer tercihin buysa dedi Rafael.
Vitamin içeceğinden bir yudum aldı, bir eliyle ağzının kenarını sildi. Gidip kemanını getirmesini söyledi Peter'a ve sonra Axel'a döndü.
Yalnızca Paganini'nin çaldığı enstrümanları aldığımı söyledim mi sana? Başka enstrümanlarla ilgilenmem. Paganini'nin yüzünün şeklinden nefret ettiği söylenir. Bana göre tapınılmak için ruhunu şeytana satmış bir adam. Kendine maymun diyor ama çalmaya başladığında kadınlar dört ayaklarının üzerinde geliyorlar yanına. Buna değer. O kadar inanılmaz bir şekilde çalarmış ki insanlar ondan cehennem ateşinin kokusunun yayıldığını söylermiş.
Axel geniş pencerelerden dışarı baktı. Deniz çok sakindi. Ön güverteye bakan küçük pencereden onu lüks yata getiren helikopteri görebiliyordu. İzlediği iğrenç film ile muhtemel kaçış yolları bulmak arasında gidip geliyordu düşünceleri. Kendini çok yorgun hissediyordu. Öylece durup kemanlar, Stradivarius'un berrak ses tutkusu, ağacın sertliği, çok yavaş büyüyen akça ağaç ve ladinler üzerine konuşup duran Rafael'i dinledi. Keman faslına son veren Rafael tekrar o cansız haline dönerek ''Bana sadık kaldığın sürece terazinin ilk kefesini dolduran şeyin tadını çıkarırsın. Sağlıklı bir karaciğerin olur, hayatın boyunca tatlı uykular çekersin. Bunun için gereksindiğin tek şey benimle yaptığın sözleşmeyi unutmaman.''
''Yani ihracat iznini imzalamamı istiyorsun?'' ''Onu her halükarda imzalatırım ama seni ne zorlamak ne de öldürmek istiyorum, bu savurganlık olur.'' ''Benim istediğim,
sadakatim.'' diye onun sözünü tamamladı Axel.
''Çok şey değil, değil mi?'' dedi Rafael. ''Şöyle bir an düşün. Hayatın boyunca kesin sadakat gösterdiğin kaç kişi var? Say bir.''
Sustular. Axel gözlerini önüne dikmişti.
''Gördün mü?'' dedi Rafael bir süre sonra. Bakışlarına bir hüzün çökmüştü.
40. ayrımın sonu. Sayfa 495.